en az 2 senedir dengeliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye
ver. Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 7 Mayıs 2019 Salı günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız Eksen'de. Gündeme damgasını vuran pek çok mesele var. Özellikle İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin şaibeli ve tartışmalı bir biçimde iptal edilmesi ve yenilenmesine gidilmesi yolunda YSK kararı dünyada yankılanmış gözüküyor. Avrupa'dan tepkiler var, Rusya'dan, Rus basınından değerlendirmeler var. Dünyanın nasıl baktığını birazdan size aktaracağım. Dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ankara'daydı. NATO toplantısı vesilesiyle özellikle S-400 konusu ABD ile Türkiye arasında sıkıntı yaratan S-400 konusu görüşüldü. İncelikli mesajları vardı Stoltenberg'in Türkiye'ye. Orta Doğu'dan gelişmeler var, size aktaracağım. Dünyanın dört bir yanından özetleri girişte aktarmaya çalışacağım. Bir başka dikkat çekici konu, dün de anlatmıştım Eksen sırasında. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin arama sondaj gemisi Fatih ile ilgili gelişmeler. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden tepkiler geldi Türkiye'ye. Aramaların durdurulması, Güney Kıbrıs Rum yönetimi geminin tayfası ile ilgili tutuklama kararı çıkarttırma hamlesinde bulunmuş gözüküyor. Ankara ise ABD ve AB'nin açıklamalarına tepki gösterdi. Aktaracağım birazdan sizlere. Tabii enerji meselesi ama Kıbrıs'taki sorunun çözümünden Türkiye'nin kıta sahanlığı hak iddialarına uzanan bir dizi konuyla ilintili bunu konuşacağız. Bugün Kıbrıs'a bağlanacağız, Lefkoşa'ya bağlanacağız. Gazeteci yazar Sefa Karahasan, daha önce Doğu Akdeniz meselesinde yine konuşmuştuk ama işler daha da ilerliyor gibi gözüküyor. Özellikle de yorumlarda Türkiye'nin İskenderun Körfezi'ne sıkıştırılmaya çalışıldığı yolunda bir takım algılar da var. Peki Türkiye doğru politikalar izleyebiliyor mu? Soruları soracağız. Tabii oradaki durum, Kıbrıs adasındaki durumunda ne olduğuna dair son gelişmeleri Sefa Karahasan'dan öğreneceğiz. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den Ekseni dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden her yerde bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında yayınımızın söyleşi dahil yayınımızın tekrarı oluyor. Programı söyleşi bölümünü de YouTube'dan canlı yayınlıyoruz. Oradan da bizi izleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet. Yüksek Seçim Kurulu. Aradan epey de zaman geçti. Neredeyse 1,5 ay İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ki Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı açıklanmış mazbatası verilmişti. Seçimleri iptal etti ve yenilenmesine karar verdi. Tabii çok tartışmalar var. İktidarın söylemleri farklı, muhalefetin söylemleri farklı. Bir de dünyanın gözleri bütün bu süreçte Türkiye üzerindeydi. Avrupa'dan tepkiler daha çok. Tabii Türkiye Avrupa Birliği müzakere sürecini rafa kaldırılmış olsa bile, lafta olsa bile yürüten bir ülke olduğu için ve Avrupa Konseyi'nin de üyesi olduğu için, dolayısıyla konseyin kriterlerine uyması gerektiği için oradan tepkiler eksik olmuyor. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Yadlang'ın açıklamaları geldi. Federica Mogherini, Avrupa Birliği dış politika şefinin ve Avrupa Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'ın tepkileri gelmiş vaziyette. Mogherini, özgür, adil ve şeffaf bir seçim süreci sağlamanın hem demokrasiler hem de Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri için merkezi öneme sahip olduğunu söyledi. Seçim sürecinin güvenilirliğinin garanti edilmesinin önemine dikkat çekti. Tabii bir de Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin yanı sıra uluslararası gözlemcilerin de Türkiye'ye davet edilmesi şimdi 23 Haziran için talebi dile getirildi Avrupa kanadından. Jagland, özgür ve adil seçimler için gerekli şartlardan seçim gününden önce emin olunmalı. Sonra değil, hani oyunu oynuyorsunuz sonra kuralları değiştiriyorsunuz, böyle olmaz demeye getirdiği Katipiri'nin açıklaması vardı Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörünün, ki onun tespiti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yenilgiyi kabul etmek istemediği yönünde, halkın iradesine de karşı çıktığı eleştirisini getirdi. İstanbul'un seçimlerinin yenilenmesi için Erdoğan'ın Yüksek Seçim Kurulu'na baskı uyguladığını söyledi. Türkiye'de seçimler yoluyla iktidarın demokratik biçimde değişmesinin güvenilirliğinin sonu demek diye de bir saptama yaptı. Katipiri seçmen güvenine ağır darbe diyor Avrupa Komisyonu. Tabii Avrupa Komisyonu aslında çok mu sert bir açıklamaları, o da ayrı bir sonu mesele. Çok da sert bir ton da eleştiriler getirdikleri hatırlayalım. AKP'nin kapatılma davası, 2010 referandumu, Avrupalılar son derece müdahil olmuşlardı. Türkiye meselesi de burada o kadar da gözükmüyorlar. İşte gerçi Türkiye'nin iç işlerine karışmak anlamına geldiği eleştirileri de getiriliyor doğal olarak. Ama öte yandan da Türkiye'nin üye olmak için kapısını çaldığı Avrupa Birliği ve üyesi olduğu Avrupa Konseyi söz konusu olduğu için o zaman üye olmaz. Mesela o da başka bir seçenek olabilir. Dolayısıyla bu şekilde tepkiler de geliyor. Almanya Dışişleri Bakanı'ndan açıklamalar geldi. Heiko Maas'tan devlet düzeyinde ilk tepki aslına bakarsanız. Avrupa'da Almanya'da Türkiye için çok önemli bir ülke biliyorsunuz. Sadece seçmen iradesi karar verebilir dedi. Şeffaf ve anlaşılır değil dedi bu karar, tekrarlama. Yani tabii şimdi sandık kurulu başkanları üzerinden bir karar verildiği için herkesin kafası karışıyor. Aynı zarfa aynı sandık kurulu varken 4 tane pusula attık, bir tanesi sayılmıyor filan. Yani biraz tabii hukuk nasıl burada uygulandığı konusunda Avrupalıların da kafasında soru işareti oluşmuş. Almanya Dışişleri Bakanı'ndan okuduğumuz, açıklamalarından anladığımız bu. Demokrasinin temel ilkelerinden şeffaf seçimlerin bizim açımızdan en büyük önceliği var dedi Heiko Maas. Almanya'dan başka tepkiler de var. SPD'nin, Sosyal Demokratların Meclis Grubu İnsan Hakları Politikaları Sözcüsü de konuşmuş, Frank Schwabe. İstanbul'da yeni seçimi yapmak emsali görülmemiş bir skandal. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın maskesinin düşmesidir. Ülke ve iktidardaki AKP için ciddi sonuçlara yol açacaktır diye açıklama yapmış. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Michael Brandes Spiegel dergisine konuşmuş. Kendisi kazanana kadar seçimi tekrar edilmesini isteyen biri ancak apaçık bir antidemokrattır demiş. Seçimlerin iptali demokrasinin başka yöne evrilmeye çalışılmasında yeni bir adım. Başka yöne evrilmeye çalışılması değişik bir şey olmuş, saptamamış. Rusya medyasında da Türkiye seçimleri var. Geniş yer ayırmışlar. Komsomolskaya Pravda gazetesi nasıl yani? Mümkün müydü böyle bir şey diye sormuş ve Türkiye halkının da bu arada sandığa gitmekten yorulduğu saptamaları yapmış. Muhalefetin zafer elde ettiği İstanbul seçimlerini iptal ettiler diye verilmiş haber. Erdoğan'ın İstanbul'u kaybetme rüksü olmadığı değerlendirmesi yapılmış. Oy oranının gerçekten düşük olduğunu söylemiş. İkna edici bir zafer olmasa da yine de zafer elde etmek için kullanacak demiş Erdoğan'ın. Kullanacağını söylemiş bunu. Dış politika yürütmenin güç olduğu, İstanbul yenilgisine odaklanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan için güç olacağı yolunda bir saptama var. Rusya'nın tarafsız tutumunu sürdüreceği, muhtemelen Batı'nın eleştirileri olacağı bu seçim sürecinde ama Rusya'nın her zamanki gibi tarafsız kalacağı saptaması yine yapılmış vaziyette. Kommersant gazetesi ise muhalefet kazandı, seçim iptal edildi diye vermiş bu alınan kararı. Yine aynı şekilde Rus hükümetinin resmi kararlarının yayınlandığı Rossiyskaya Gazeta İstanbul'da dün akşam tencerelerle protesto bizim mahallede de çok vardı hakikaten. Beşiktaş, bütün Beşiktaş Şişli hattında İstanbul sokaklarında inanılmayacak bir gürültü hakim diyerek Rus okuyuculara gelişmeleri duyurmuşlar. Şimdi tabii Avrupa'dan bu açıklamalar var. Türk Dışişleri Bakanlığı da onlara yanıt verdi. Herkesin hukuk çerçevesinde alınan bu karara saygı göstermesi gerek. Kararla ve YSK ile ilgili bazı yabancı muhataplarca yapılan siyasi sayıkla eleştirileri kabul etmiyoruz dedi. Acaba gazeteciler soramamışlar tabii. Avrupa Konseyi'nden niye çekilmiyor Türkiye o zaman kuralların sorgulanması konusunda diye. Ama bu sorular zaten yöneltilmediği için bir yanıt da alamıyoruz. Şimdi tabii ekonomi çok önemli. Seçim tekrarlanacak. Fitch Ratings Türkiye analisti İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin ekstra belirsizlik anlamına geldiğini söylemiş. Dolar biliyorsunuz uçtu yine. Euro da uçmuş vaziyette. Ekonomik krize zaten gidilmişti yerel seçimlere. Batılılar, bütün dünya izliyor. Özellikle de Türkiye yatırımcılar gelsin diye uğraşırken bir yandan da siyasi istikrarsızlık üreten bir takım kararlar alındığı için elbette. Hal böyleyken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dün akşam üzeri saatlerinde yansıyan haber, ikili ilişkiler, ticaretin artırılması gibi konular ele alınmış gözüküyor. Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde, kuzeydoğusunda Suriye Demokratik güçlerine yeni ağır silahlar ve araçlar gönderdiği yolunda Amerikan yardımlarının da devam edeceği vurgusu eşliğinde açıklamalar var. Semalka sınır kapısından Irak Kürdistan bölgesel yönetimi kontrolünden sevkiyat yapılmış ve Suriye Demokratik Güçleri merkezine bırakılmış haberleri var. Amerika-Türkiye ilişkileri bir diğer başlık. İran biliyorsunuz en son nükleer anlaşmayı çöpe attıktan beri muafiyetlerle devam ediyordu. İran petrolünü satın alması bazı ülkelerin işte bu muafiyetleri kaldırmıştı. Türkiye'de bunların arasında Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya, Yunanistan muafiyetle İran petrolünü almaya devam ediyordu. Türkiye için önemli bu. Amerikalılar bazı ülkelere sadece Türkiye yok bunların içerisinde sadece Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'ye İran'la sivil nükleer çalışmalar kapsamında projeleri devam ettirme fırsatı verdiler. Muafiyetleri 90 günlüğüne de uzattılar. 180 değil yarıya indirdiler. Şimdi tabii Türkiye ne yapacak? Ne yapmış? Zaten azaltmıştı. Aktarıyorum ben size epeydir. Tüpraş İran'dan yaptığı petrol ithalatını kesme kararı almış. 100 bin ton dolayında ham petrol ithalatı yapıyor Nisan ayında. Tüpraş. Aslına bakarsanız niye öyle? Çünkü İran petrolünün fiyatı diğer tedarikçilere göre ucuz. Bizim açımızdan daha faydalı oradan almak. Teknik özellikler olarak da rafinaj işlemi sırasında daha ideal özelliklerde ürün elde ettiği için İran'dan alıyordu. Ama artık Amerikan yaptırımları yüzünden alamıyor. Yani Türkiye aslında Amerika'ya boyun eğmiş durumda. İran'dan petrol alımının sıfırlanması hedefi koymuştu Donald Trump. Yaptırım kıskacıyla birlikte Türkiye'de bugüne kadar bizim komşumuz petrol ihtiyacımız var almak zorundayız diyerek muafiyet alabiliyordu. Muafiyetler için müzakere de yapabiliyordu aslında artık onu da yapamaz durumda. Amerika ne diyorsa Türkiye'de İran konusunda onu yapıyor anlaşılan bu. Onun dışında İran'la ilgili dün aktarmıştım Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubu. Konuşlanıyor diye yer değiştiriyor daha doğrusu oralarda dolaşıyorlar biliyorsunuz Amerikan gemileri CENTCOM bölgesine sevkiyat söz konusu olmuş İran'a yönelik bir caydırıcılık olarak aktarılmıştı Hürmüz Boğazı'ndan petrol dünya petrolünün çeyreği oradan akıyor tabii İran sıkıştırılmaya çalışılıyor ve Amerika tarafından İranlılar en son devrim muhafızları ordusu terör örgütü diye kabul edildi Amerikalılar tarafından. Yaptırım kıskacı daraltılıyor. Ve aynı zamanda da böyle bir askeri kıskaç devreye sokuluyor. İran'da biz de o zaman böyle yaparsanız Hürmüz'ü kapatırız. Resti çekmişti. Hakikaten sıkıntılı bir durum. Şimdi Muhammed Cevat Zarif'in açıklaması var. Instex dedikleri Avrupalıların nükleer anlaşmayı İran tarafı çöpe atmasın diye devreye soktuğu bir ödeme sistemi Amerikan yaptırımlarını atlayacak, bypass edecek bir ödeme sistemi. Muhammed Cevat Zarif bu mekanizmanın işletilmesi gerektiğini söylemiş. Eğer bir şekilde İran'ın çıkarları korunmazsa nükleer anlaşmadan kendilerinin de çekilmeye yöneleceğini belirtmiş bir an önce Avrupa Birliği'ni sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyor. Aynı zamanda Muhammed Cevat Zarif Instex'in benzeri bir mekanizmanın Rusya ve Türkiye ile de yapılabileceğini söylemiş. Petrol alımından vazgeçmiş olan Türkiye Tüpraş'la böyle bir girişimde bakalım bulunacak mı, birlikte göreceğiz. Suriye sahasında da Suriye ordusunun sınırlı gibi gözüken şu aşamada Suriye'de İdlib'de oradaki El-Kaide unsurlarına yönelik operasyonlarının devam ettiği bilgisi var. Topyekun bir operasyona dönüp dönüşmediği sorusunu herkes soruyor elbette. Humeymim hava üssüne yine militanların, cihatçı militanların saldırıları olmuş. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi başkanı Tuğgeneral Viktor Kupçişin açıklamış bunu. Ölen yaralanan yok ama bir günde iki kez saldırıldı. 36 roket atıldı demiş. İdlib'de bu cihatçılar temizlenecek diyor Rusya. Türkiye tabii temizlenmeli diye imza attı mutabakata Soçi'de, ancak yerine getirilmiş değil ve militanların Humeymim üssüne saldırıları da devam ediyor. Türk-Amerikan ilişkilerinin bir yansımaları NATO'ya da olmuştu. Aslında geçen haftaki gelişmeleri dün aktardığımda size NATO devir teslim törenindeki Rumların katılması meseleleri Türk heyetinin terk etmesine yol açmıştı. Böyle NATO üzerinden tabii S-400 meselesi NATO'yu da ilgilendiriyor. Çünkü ittifak içerisinde ittifakın hasmane olarak yaklaştığı bir ülkeden savunma silahı alamazsınız diye Amerikalılar çıkışıyorlar. Böyle çıkışlar devam ediyor. Hal böyleyken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ankara'yı ziyaret etti. Kuzey Atlantik Konseyi Akdeniz Diyaloğu'nun 25. toplantısı yapıldı Ankara'da. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Çankaya Köşkü'nde bir saat süreyle. Cumhurbaşkanı daha sonra bu toplantının açılışını yaparken farklı ülkelerle ilişkileri birbirinin alternatifi değildir, S-400 tartışmasını doğru bulmuyorum diye mesajlar verdi. IŞİD'i hezimete uğratan tek NATO ülkesi olduklarını iddia etti Türkiye'nin Erdoğan. Ve Suriye kaynaklı tehditlerle karşı karşıya kaldığını Türkiye'nin savundu ve NATO içerisinde, NATO'ya da biraz sitemde bulundu. Bizi korumanız lazım, koruyorsunuz, biz müttefikiniziz demeye getirdi. Çavuşoğlu'nun Stoltenberg'le görüşmesi vardı ve Stoltenberg'in de mesajları tabii dikkat çekici. Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için yeniden Ankara'da olmaktan memnunum. Memnuniyet duyuyorum. Türkiye çok değerli bir müttefiktir ve NATO ciddi güvenlik sınamalarıyla karşı karşıya olan Türkiye ile dayanışma içindedir dedi Stoltenberg. Ama diğer mesajları biraz daha incelikliydi. Bir kere NTV'nin sorularını yanıtmış, orada NATO'da farklı sistemlerin çalışamayacağını Erdoğan'a söyledik. Yani ya bizim sistemlerimiz olur ya da çalışamaz mesajını verdi. Bir de tabii ortak basın toplantısı var. Ankara'da Çavuşoğlu'yla yaptıkları ortak basın toplantısında açıkça Türkiye'nin S-400 almasının olası sonuçlarından endişe duyuyorum dedi Stoltenberg. NATO bir yandan tabii ki 29 üyeyi temsil ettiği için Stoltenberg Amerikalılar gibi konuşmuyor. Daha siyasi açıklamalar yapıyor ama endişelerini dile getirip ABD ile Patriot görüşmelerini memnuniyetle karşıladıklarını söylemiş NATO Genel Sekreteri. NATO için önemli olan sistemlerin birlikte çalışabilmesi diyor açıkça. İşin özü bu. NATO sistemleriyle birlikte çalışmayan sistemler, o zaman NATO onlarla çalışamaz diyor işte özetle. Evet, bu arada Türkiye'den bir grup askeri personel S-400 eğitimi için Rusya'ya gidiyormuş. Bu ay sonunda Türk askeri kaynağın Sputnik'e verdiği bilgi bu. Mayıs sonunda 100 asker eğitim almak için gidecek. Tabii Amerika'nın baskıları devam ediyor. NATO'nun da baskısı olduğunu söyleyebiliriz. Böyle incelikli baskılar. Birlikte çalışamaz bu sistemler diye açıkça ifade etmesi Stoltenberg'in. Buna rağmen Ankara ısrarlı, kendi ulusal kararı olduğunu belirtiyor bu füzeleri almanın ve eğitim için de 100 asker gönderiliyor. Temmuz ayında başlanabileceği sevkiyatın daha önce duyurulmuştu. Doğu Akdeniz, birazdan konuşacağız Sefa Karahasan'la birlikte. Rum yönetimi, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, adanın batısında doğalgaz arama faaliyetlerine başlayan Türk sondaj gemisinin mürettebatı hakkında uluslararası tutuklama emri çıkartılması için girişimde bulunmuş vaziyette. 9 Mayıs'ta Bükreş'te AB zirvesi var, gündeme taşıyacaklar. Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı hafta sonunda KKTC'deydi. Oradan mesajlar vermişti. Türkiye'nin haklarını savunacağını vurgulamıştı. Ama hem Avrupa Birliği'nden yeni açıklama geldi. Mogherini'nin sözcüsü, Mogherini'nin kendisi de Türkiye'yi kınamıştı bu aramalarla ilgili. Tabii burada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na KKTC ada açıklarında petrol doğalgaz arama yetkisi vermişti. Kıbrıs sorunu çözülmediği için bambaşka bir problem var. Bir de kıta sahanlığı meselesi var. Türkiye'nin aslında BM'yi de bilgilendirdiği bir kıta sahanlığı iddiası var. Ama işte biraz böyle dış politikada her alanda zorda kalınca herkese sizi sıkıştırıyor. Avrupa Birliği'nin bu sondaj çalışmalarını durdurun demesi, ABD de aynı şekilde, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de hepsi Kıbrıs Rum yönetiminin arkasında hiza aldılar. Onların münhasır ekonomik bölgesi olarak hak iddia ettiği yerlerde Türkiye'nin offshore sondaj çalışmalarına başlama niyetinden endişeleniyoruz dediler. Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Tepki gösterdi tabii ABD'ye ve AB'ye de tepki gösterildi. Reddediyoruz denildi. Türkiye'nin hem Kıbrıs Türkleri için hem Türkiye için bir tane bu bütün bu iddialar geçerli değildir. Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı haklarını ihlal ettiği zamanında ilgili ülkelerin ve uluslararası toplumun dikkatine getirildi BM nezdinde demiş Türk Dışişleri Bakanlığı. Birleşmiş Milletler'in ise suya sabuna dokunmayan bir açıklaması var. Doğal kaynaklardan Kıbrıs'taki doğal kaynaklardan her iki toplumda faydalanmadı diyor. Bir şey demiyor yani. Evet. Evet, Orta Doğu'dan başka başlıklar, çok önemli bir başlık göremiyorum. Bir Suudi Prensi Abdullah bin Sultan El Saud, Türk ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapmış. Ankara, krallığa karşı politikalarını gözden geçirene kadar boykot edilmeli demiş. Aslında eskiden çok iyiydi ilişkiler ama biliyorsunuz Cemal Kaşıkçı vakasından sonraki İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katır katır kesilmişti. Kendisi Washington Post yazarı, kraliyetin aslında sadık bir çeperindeki bir isimken muhalif hale gelmişti. Demiş ki bu Prens Abdullah bin Sultan El Saud, Suudi vatandaşı olarak bugün açıklıyorum, ilan ediyorum ki Türkiye'den her türlü ürünü boykot edeceğim. Gümrükten falan bile geçse bile bize ilişkin politikaları da değiştirene kadar demiş. Sosyal medyada tabii epey bir gürültü kopmuş vaziyette. Evet, Avrupa'dan bir iki başlık vereceğim size. Vaktim azalıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Almanya'yı ziyaret edecekti ama ziyareti iptal edilmiş. Acil durumlar demişler sadece. Angela Merkel'le görüşecekti. Amerikan Dışişleri Bakanı Almanya Başbakanı ile görüşecekti. İspanya'da 28 Nisan'da erken genel seçimler düzenlenmişti ama Sosyalist İşçi Partisi birinci çıktı fakat tek başına hükümet kuramıyor İspanya'da. Koalisyon kurması gerekiyor. Koalisyon görüşmelerine başlamışlar. Sağcı Halk Partisi'nin lideri Pablo Casado ile görüşmüşler ve onlar da biz koalisyon yapmayacağız. Sosyalist Parti. Sosyalist İşçi Partisi dediğimiz Sosyal Demokrat Parti tabii, onu belirtmek gerekiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Pompeo'yla görüşmüştü. Kuzey Kutbu Konseyi Bakanlar Kurulu toplantısında. Sonradan bir takım espriler yapmış kendisi. Kaçıncı Dışişleri Bakanı ABD? Sürekli değişiyor Amerikan Dışişleri Bakanları. Saymayı bıraktım demiş kendisi. Venezuela ile ilgileniyor bu sıralar. Çünkü Amerika'nın desteğiyle bir Venezuela'da darbe girişimi olmuştu geçen hafta biliyorsunuz. Venezuela'ya askeri müdahale olası değil demiş Sergey Lavrov. Ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik bu müdahalesi halinde Rusya'nın nasıl yanıt vereceğini soran CNN muhabirine de şakayla karışık iğneleme yapmış. Demiş ki bazıları şirketinizi yalan haber olarak adlandırıyor. Trump kastediyor bu arada. Trump öyle diyor. Fake news diyor Trump biliyorsunuz. Bazıları şirketinizi yalan haber olarak adlandırıyor ve şu anda siz de bir yalan soru soruyorsunuz demiş Sergey Lavrov. Bu arada Venezuela meselesi kriz devam ediyor tabii ama Venezuela Dışişleri Bakanı George Arreaza açıklamalar yaptı. Amerika'nın olası askeri müdahalesi olur mu? Çünkü içeride Maduro'yu devirmek isteyenlerin yeterince gücü yok. Ne halk nezdinde işte López'le Guaido %14 civarında oy oranları var. Biraz daha elit beyaz kesimlerin desteğini alıyorlar. Ve güç yetmiyor. Bir de orduda da demek ki bir kalkışma oldu ama demek ki ikna edemediler orduyu da. O zaman Amerika müdahale etsin biz de iktidara gelelim diye bakıyorlar. Anlaşılan açıklamalar en azından ona işaret ediyor. Guaido'dan bizzat yapılan açıklamalar. Dolayısıyla bir alarm durumu devam ediyor Venezuela'da. Areaza'da, Venezuela Dışişleri Bakanı'nda ordumuz, polisimiz, halkımızla birlikte her türlü senaryoya açığız diye açıklama yapmış. En son o bilgileri aktaralım. Evet. Vaktim azaldığı için bir iki başlık daha size aktaracaktım ama bir kısmını çıkartıyorum. Aktris Pamela Anderson, Julian Assange'ı Wikileaks'in kurucusunu ziyaret etti. Britanya'da Belmarsh hapishanesine konuldu. Kendisine 50 hafta hapis cezası verdiler. Mahkeme kararını ihlalden 2012 yılında kefaletle bırakılmıştı. Kefalet şartlarını yerine getirmediği için 50 hafta, az buz bir şey değil ya, neredeyse işte 2 seneye yakın ceza verdiler. Asıl tabii bunun arkasında Wikileaks'in Amerika'nın kirli diplomatik yazışmalarını yayınlamış olması, bütün dünyaya sunmuş olması. Amerikalılar iadesini talep ediyorlar, yargılamak istiyorlar Assange'ı. 8 seneye yakın, 7 sene Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde rehine haline gelmişti Julian Assange. İçeriye daldılar, karga tulumba çıkarttılar Ekvador yönetiminden. Yönetimiyle pazarlıkların sonucunda siyasi sığınması filan elinden alındı. Şimdi Pamela Anderson içeri girmiş ve kendisiyle görüşmüş. Çok yani yine de direndiği anlaşılıyor Pamela Anderson'ın açıklamalarından. Sağlık durumu da kötüydü demiştim ben de size. Efendim, Amerikalı uçak üreticisi Boeing 737 Max model yolcu uçaklarındaki iki ölümcül kazaya yol açan yazılım sorunundan yaklaşık bir yıl önce haberdarmış. Şimdi söylüyorlar maşallah. Hem Etiyopya Hava Yolları hem Endonezya Hava Yolları uçakları düştü bu yüzden. Şimdi tabii modellerin, biz bu konuyu da konuşmuştuk aslında, daha da detaylı konuşmak lazım. Hepimizin de yaşamını da ilgilendiren bir şey. Gerçi bütün Türkiye dahil pek çok ülke Max 737 Max uçakların operasyonlarını durdurmuştu. Hava sahalarını da kapatmıştı. Şimdi yazılım güncellemesiyle sorunu çözeceklerini söylüyorlar. Ama motorların değişmesi lazım diyor kimileri de. O da çok pahalı iş. Boeing ne yapacak? Hakikaten sıkıntılı bir durum. Amerika'nın Çin ürünlerine yeni ek vergisi, %10'luk gümrük vergisi oranı %25'e çıkıyor. Güya pazarlığa başlamışlardı ve iyi gidiyordu. Trump da öyle diyordu ama hiç de kazın ayağı öyle değil. Öyle anlaşılıyor. IMF şefi bu arada Christine Lagarde açıklama yapmış. Amerika ve Çin arasındaki ticaret meselesinin dünya ekonomisini tehdit ettiği değerlendirmesi yapmış. Gümrük duvarları yeniden Trump'la birlikte kaldırılınca hakikaten olumsuz bir atmosfer oluştu. Saptamaları yapılıyor uzmanlar tarafından. Trump yine tweetler atmış, bir de tabii tasdikli mahsikli atmış. Başkanlığın kendisinden, bu Mueller soruşturması vardı hakkında. Başkanlığın kendisinden çalındığı için 2 yıl daha uzatılmasını söyleyen evangelist bir destekçisinin tweetini retweetlemiş. Onunla birlikte daha doğrusu. Yani ben, bu 2 yıl bana neler çektirdiler, Mueller soruşturması, sanki Rus casusuymuşum gibi muamele yaptılar demeye çalışıyor. Sonunda da aklandı, Mueller hiçbir kanıt bulamadı. O zaman 2 yıl daha ekleyeyim benim başkanlığıma. Fazla da vakti kalmadı hakikaten. Tabii tasdikler de yapmış, silmiş, tekrar yazmış. Epey bir yine Trump meselesi, dünyada Trump fenomeni demek lazım, devam ediyor. Evet, şimdi artık bir ara verelim. Bir Kıbrıs şarkısı, türküsü, Sıla 4, Karanfil dinleyelim. Az sonra Sefa Karahasan'la Lefkoşa'dan bağlantı kuracağız. Bizden ayrılmayın.
Thank you.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Sefa Karahasan var. Gazeteci yazar. Hoş geldin yayınımıza Sefa.
İyi yayınlar diliyorum Ceyda Hanım.
Teşekkürler. Sefa, şimdi hafta sonundan beri yeniden bir aslında var olan demek lazım herhalde. Çünkü çok da yeni değil. Ama yeni gelişmelerle Doğu Akdeniz hattında bir kriz daha şekilleniyor ya da derinleşiyor demek lazım. Türkiye sondaj gemisi Fatih'ti. Aramalara başlamıştı. Zaten Mevlüt Çavuşoğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. Orada mesajlar vermişti. Şimdi hem Türkiye'nin kıta sahanlığı meselesi hem Kıbrıs adasında çözümlenmemiş sorun enerji kaynaklarının paylaşımında bir sıkıntı yaratırken Türkiye'ye yönelik batıdan bir cephe adeta açılmasına sebebiyet veriyormuş gibi bir manzara var. Avrupa Birliği dış politika şefi Federica Mogherini'nin açıklaması vardı. Yine Avrupa ABD'den de açıklama geldi. Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini durdurmasını istiyorlar. 9'unda evet. Da yanılmıyorsam Avrupa Birliği toplantısı olacak, Bükreş'te zirve olacak. Ok oraya da taşıyacağını söylüyor. Rum-Yunan tarafı, Yunanistan'ın da açıklamaları vardı bu arada. Şimdi mürettebatın tutuklanması talebinde bulunmuşlar. Öncelikle sıcak haberlerden başlayarak sorayım. Adada bir gerilim var mı? Yansıyor mu o gerilim?
Şimdi zaten Kıbrıs'ta gerilim son dönemlerde, son 3-4 aydır hiç azalmamıştı. Hı hı. Bir anlamda Fatih sondaj gemisinin Kıbrıs'ın batısına 60 kilometre batısında sondajlara başlaması ile ilgili olarak bu kriz daha da derinleşti diyebilirim. Rumların Fatih gemisinde görev yapan mürettebatla ilgili olarak Avrupa Birliği tutuklama kararı alma yönünde bir çalışması var. Bununla ilgili olarak da Rum Kaza Mahkemesi'ne bir liste hazırlanıyor. Oradaki mürettebatla ilgili ve o listenin sonunda bir tutuklama kararı çıkartmak için uğraşacak Rumlar. Hı hı. Ki aslında şunu da söylemek gerekiyor. Türkiye'deki durum, Türkiye'deki siyasi ortam nedeniyle tam olarak Kıbrıs gündem olmuyor. Evet. Ancak gerçekten de bu dönemde tek gündem, en önemli gündemlerden birinin de aslında Kıbrıs olması gerekirdi. Hı hı. Kıbrıs Rumlar bundan da yararlanarak, hatta Türkiye'nin tartıştığı veya ilişkileri iyi olmayan ülkelerden de yararlanarak bir anlamda ciddi bir cephe oluşturdu diyebiliriz. Hı hı. Doğu Akdeniz'de yaptığı adımları, attığı adımlara uluslararası desteği almasının zor olmayacağını söyleyebiliriz. Hı hı. Avrupa Birliği'nin Romanya'da gayri resmi toplantısı olacak. Avrupa Konseyi toplantısında bu konu gündeme gelecek. Keza Mayıs ayında yapılacak toplantıda da Türkiye'ye yönelik bazı kararların alması noktasında adımlar atılabilir. Amerika, İsrail, Mısır, Rusya itidal çağrısı yaptı ama ardı ardına Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye tarafından ise şu vurgulanıyor. 2011 yılında Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde Türkiye'nin Kıbrıs Türklerin haklarını korumak için Kıbrıs Türklerin haklarıyla ilgili Fatih gemisinin orada adım attığı söyleniyor. Bir anlamda bir de
sadece o mu peki? Biraz böyle hani hatlar karışıyor gibi. Bir de kıta sahanlığı meselesi var. Bir de
kıta sahanlığı meselesi var. Tabii ki şöyle, Türkiye o bölgeyi kıta sahanlığı arasında gösteriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşmalar istinaden de ayrıca kendi ilan ettiği alanlar olarak gösteriyor. Evet. Bir anlamda şu da var. Orta Doğu'da zaten gerilim çok yüksekti. Şimdi Fatih gemisi ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisini şu anda savaş gemileri koruyor. Evet. Yani hatta ona yakın savaş gemisi bölgede de diyebiliriz. Hatta Ginemosa Mersin'de de hazır bekleyen savaş gemileri var. Bir anlamda doğal gazla ilgili olarak çok ciddi bir gerilim var. Adanın da tek gündemi bu doğal gaz gerilimi diyebiliriz.
Baya Fatih gemisinin etrafında savaş gemileri var ve
savaş gemileri koruyor. Yani her türlü yani diyelim ki daha önce hatırlatmak gerekir, Yunanistan'a ait bir fırkaten Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisini taciz ettiği için o bölgeye savaş gemileri gitmişti. Şimdi denizaltılarda savaş gemileri de hem Fatih'i hem de Barbaros Hayrettin Paşa gemisini koruyarak çalışmalarını yaptırıyor.
Bu durumda tabii Rumların kalkıp bir tutuklamaya kalkışmaları, girişmeleri çok mümkün gözükmüyor.
Şöyle olur. Avrupa, yani Lefkoşa Kazamak gemisinde bir karar çıkartıp bunu Avrupa'ya taşıyabilir. Avrupa'ya taşıdıkları zaman o kişilerin Türkiye dışına çıktıkları zaman tutuklanması yönünde bir karar üretmeye çalışabilirler. Ama o sürece doğru giderken Türkiye nasıl bir adım atar karşılığında, Türkiye'nin Amerika'nın Amerika veya uluslararası aktörlerle yapacağı temaslar da çok önemli. Bugün Rum yönetimi lideri mektup gönderdi BM Genel Sekreterine. Bunu bir istila olarak değerlendirdi.
İstila.
Tırnak içinde söylüyorum. Onlar 1974'de de birinci istila diyorlar. Bunu da ikinci bir istila olarak iddia eden bir mektup gönderdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da buna karşı asıl istilayı Rumlar yapıyor yönünde bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı da bu konuda açıklama yaptı. Enerji Bakanlığı da bu konuda açıklama yaptı. Açıklamalardan ziyade ben diplomasinin daha da iyi bir şekilde perde gezisinde yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum.
Yürütülmüyor mu peki Sefa? Yani Türkiye neyi yanlış yaptı da böylesi bir noktaya? Şimdi tabii diplomatik anlamda doğru adımlar, düzgün adımlar atılmadığı zaman böyle bir askerileşme vakasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yanlış bir diplomasi mi yürütüldü Doğu Akdeniz bağlamında?
Yani yanlıştan ziyade şu var. Biliyorsun Amerika, İsrail, Mısır, Suriye konusunda Yunanistan keza Rum kesimi bölgedeki bütün devletlerle biz tartışmalıyız. Bu da bir anlamda karşı bir cephe oluşturdu. Evet. Sadece Rusya ile yakın gözüküyoruz. Orada da Rusya itidal çağrısı yapıyor. Yani Rusya'da kesin bir dille Türkiye'nin yanında duran bir açıklama yaptı.
Bu bağlamda
kendi,
evet.
Tabii o da kendi menfaatleri çerçevesinde tabii. Orta Doğu'daki menfaatleri çerçevesinde açıklama yapıyor. Bence bu noktada bu devletlerle, ihtilaflı olduğumuz devletlerle diplomasinin daha iyi yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem S-400 tartışmaları hem Rusya ile ilişkilerdeki tartışmalar artı Amerika'nın bölgeye savaş gemisini tekrar göndermesi, Çin var. Yani bildiğiniz Doğu Akdeniz'de çok büyük bir savaş var. Bu savaşta da sadece Rusya ile yürümek açıkçası çok zor olur diye düşünüyorum.
Bir takım şeyleri dengelemek gerektiğini söylüyorsun. Peki şimdi tabii Kıbrıs'ta Kıbrıs sorununu da aslında etkiliyor bu mesele. Daha
Kıbrıs
önce
başlayacak gibi olmaz. Zaten Kıbrıs sorunuyla ilgili Anastasiadis mektubunda genel sekreteri diyor ki bu durumda Kıbrıs görüşmeleri başlayamaz diyor. Yani bir anlamda da şart koşuyor. Kıbrıs'la görüşmeler eğer başlayacaksa bu geminin, Fatih gemisinin sondajlarına son vermesi gerektiği lazım noktasında bir açıklaması var. Kıbrıs sorununun kısa dönemde bir hareketlilik açıkçası fazla beklemiyorum. Olsa da bir sonuca varır mı? Çok şüpheli. Ancak şöyle bir şey var. Türkiye'deki bu atmosferden yararlanmak isteyen uluslararası aktörlerin de Kıbrıs'ta tırnak içinde bir oldu bitti noktasında bir çalışması olur mu? O konuda da şüpheliyim açıkçası.
Ne manada oldu bitti geliyor
yani
aklı?
Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'deki bu durumu Kuzey Kıbrıs üzerinde çok manipüle edilen bir ortam var. Yani Türkiye bakın işte bu durumda hem ekonomisi kötü gidiyor hem dış politikada şu devletlerle kavgalı, bununla kavgalı bu şekilde devam edemez. Çünkü Türkiye'ye bağlı bir ekonomi var Kuzey Kıbrıs'ta. Ben bu süreci daha önce Annan Planı döneminde de yaşamıştım, açıkçası görmüştüm. O dönemde de halka ekonomik noktada çok sıkıntılar çekiliyordu. Avrupa Birliği vaat ediliyordu. Şimdi de işte bir çözüme bir şekilde evet denilsin de bakın Euro'ya geçersiniz, Avrupa Birliği'ne yaklaşırsanız işte dünya devletleri yanınızda olur gibi alttan alta mesajlar verildiğini görüyorum. Bunun da burada bir yapılacak referandum veya ortaya konulacak bir plana tırnak içinde söyleyeyim gözü kapalı evet diyecek bir atmosfer hazırlanır mı? Açıkçası bunun da endişesini taşıyorum.
Tabii şöyle bir sıkıntılı bir başlık o. 10 sene kadar önce bütün bunlar çok farklı konuşuluyordu. Ada etrafındaki enerji kaynakları iki halkın da ortak paylaşması gerektiği.
Tabii ki.
Bunun bir barışın katalizörü ya da işte barışın kolaylaştırıcısı olabileceği de söyleniyordu. Şimdi tabii Kıbrıs konusunda Ankara'da pek çok konuda dış politikada eleştiriler yapılsa da aslında çözüm ve birleşme görüşmeleri bağlamında çok fazla adım attı bugüne kadar.
Türkiye gerçekten net söyleyebilirim. Şunu söylemekte imtina etmiyorum. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs sorunun çözümü noktasında çok ciddi adımlar atıldı. Yani çok ciddi konularda Grand Montana'da özellikle Türkiye bu çözüm noktasında büyük bir irade gösterdi. Hatta garantiler konusunda da çok önemli mesajlar verdi. Garantilerin değişebileceği veya zamanlaması noktasında. Buna rağmen Anastasiadis evet demedi. Aslında kendi açısından baktığınız zaman da Anastasiadis'in doğalgaz mesela çözüm için bir etken olabilir deniliyordu. Ancak ne zaman ki Türkiye Amerika ile İsrail ile Mısır ile Suriye ile ters düştü. Ondan sonra Anastasiadis yön değiştirdi. Çünkü doğalgazı da bir anlamda garantilerin veya Türkiye'nin tamamen adadan çıkması noktasına getirdi. Eskiden doğalgaz bir anlaşmanın bir yeriydi. Mesela Annan Planı'nda garantiler devam ediyordu. Annan Planı'nın tekrar revize edilerek ortaya konulabilirdi. Ama Anastasiadis şu anda kendi etrafına aldığı güçlerle, devletlerle bir anlamda elindeki yetkiyi veya elindeki paslayı paylaşmak istemiyor. Gelin siz de burada olun, bunun içinde olun, üniter yapının içinde olun. Normal Kıbrıs Rumlar gibi Rumlar ne alacaksa siz de alırsınız mantığı var. Yani doğalgazı açıkçası bir paylaşım doğalgazı olarak değil sadece yetkiyle paylaşım noktasında değil Anastasiadis.
Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi bir yandan Türkiye'nin bir İskenderun Körfezi'ne sıkıştırıldığı argümanı var. Diğer yandan özellikle Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerilme eşliğinde bir takım Amerikalı siyasiler ve yetkili ve etkili şahsiyetlerin Güney Kıbrıs Rum yönetiminin NATO üyesi yapılması gibi önerileri gündeme alındı. Son olarak bir de NATO toplantısı vesilesiyle, NATO'daki görev değişimi vesilesiyle çıkan bir küçük bir skandal vardı. Rum heyeti davet edilmiş ve Türkiye'yi terk etti. Şimdi orada peki, tabii bu şimdi çok mümkün değil. NATO, Türkiye veto eder çünkü öyle NATO üyesi nasıl yapılacak denilebilir ama bunlar da konuşuluyor, bunlar da tartışılıyor mu?
Şöyle, bence bunlar bir deneme. Amerika'nın hatta silah ambargosunu Kıbrıs Rumlara kaldırması yönünde adımlar da var. Bence bunlar bir deneme. Bir anlamda da Türkiye'de bir gözdağı noktasında bir adım atmaya çalışıyorlar. Ama Fatih gemisinin veya Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Orta Doğu Akdeniz'de doğalgaz araması ve sismik araştırma yapmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu adımlara atmasa gerçekten Türkiye İskenderun sınırlarına, İskenderun'a sıkışmış durumda olacak. Bir anlamda Sayın Mustafa Akıncı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Sayın Çavuşoğlu'nun adaya ziyaretinde yaptığı konuşma şu anlamda önemli. Sahada da ve masada da güçlü olacağız. Yani sahada da ve güçlü olmak gerekir. bu güçlülüğü, bu dengeyi ben diplomatik kanallarla daha da aktif şekilde getirebileceğini düşünüyorum. Yani bizim sadece gemilerin oraya gitmesi değil, orada araştırması yapması değil, bunun da altyapısı ile ilgili çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Hı hı.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Sefa Karasan. Hakikaten bir gerilim, bu gerilim öyle kolay kolay geçecek gibi de gözükmüyor. Sondaj gemisi...
Bitmez. Artık bu arada not olarak söyleyeyim, belki konuyla bağlantılı ama adada da bir anlamda şu anda bir koalisyon krizi yaşanıyor. Hı. Yeni bir hükümetin kurulması veya şu anda mevcut hükümetin yıkılması da gündemde diyebiliriz. Hı.
Bütün bunlarla bir alakası da var mı bu koalisyon krizi? Yoksa daha
ülkede yaşanan ekonomik kriz ve koalisyon ortakları arasındaki iletişimsiz ve 2020'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi hesapları.
Evet, evet. Bu konuyu da daha sonra daha detaylı bir biçimde konuşmak gerekecek herhalde. Hakikaten önemli çünkü. Çok teşekkür ediyoruz Sefa Karasan.
Rica ederim, iyi yayınlar.
Evet, Lefkoşa'ya bağlandık. Sefa Karahasan'la konuştuk. Fatih sondaj gemisi Türk Savaş Gemileri tarafından korunuyor. Ve ABD ve AB aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan. Biraz daha genişletirsek İsrail'i, Mısır'ı aslında Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı bir şey oluşuyor. Cephe oluşmuş vaziyette epeydir oluşuyordu ve bunun üstesinden gelinebilecek bir hale, bir krize döner mi, dönmez mi? Çok iç politikayla ilgileniyoruz hepimiz ama dışarıda da Türkiye'nin Kıbrıs meselesi, hassasiyet taşıyan bir meselesi olduğu için çok da sıkıntılı bir resim olduğu, tablo olduğunu anlıyoruz. Efendim, veda edelim bugün size. The Talking Bugs'dan Like a Ship in the Sea diyelim. Denizde bir gemi gibi ile veda ederim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. I'm too full of calls, I'm broken again.
like a star while you were not there.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.